Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme cealna minel tevvabin ve cealna minel mütedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Meryem suresinin 41. ayetine bugün başlayacağız inşallah. Rabbimiz bu surede Zekeriya aleyhisselamla başladı. Meryem validemizin efendim İsa aleyhisselamı dünyaya getirme sahnelerini zikretti. Şimdi de İbrahim aleyhisselamla ilgili dikkat çekiyor ve buyuruyor ki estağfirullah وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Ey peygamber, kitapta yani Kur'an'da İbrahim'i de zikret, hatırla. Onun kıssasına da dikkat çek, yer ver. İnnehu kâne sıddîkan nebiyyâ. O İbrahim hem sıddîk bir kimse idi, hem de bir nebi idi, bir peygamberdi. İbrahim aleyhisselam, Kur'an-ı Azimüşşan'da en çok ismi geçen ve örnek gösterilen, tevhid mücadelesinde sürekli hatırlanılan bir peygamberdir. Ülül azim bir peygamberdir bazı alimlerimize göre. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan geldiği bir peygamberdir. Mekke müşriklerinin de dikkate aldığı, Yahudilerin, Hristiyanların da çok sevdiği bir peygamberdir. Adeta paylaşılamayan bir peygamberdir İbrahim Aleyhisselam. Ve Cenab-ı Hak bu kitapta yani Kur'an-ı Azimüşşan'da İbrahim'e de yer ver, onu da hatırla, onu da zikret, kıssasına dikkat kesil diyerek böyle bir ayeti kerimeyle konuya dikkat çeker. Ve onun iki özelliğini burada vurgular. İbrahim Aleyhisselam'ın da çok sayıda özelliği vardır. O sıddıktır. Sıddık demek her hususta tam doğru adam. Sözde ve fiilde daima sadakat üzere olan kişi. Asla dilinden yalan sadır olmayan kimse. Ve aynı zamanda sıddık kelimesi tasdik eden anlamındadır. Rabbinden kendine gelen ayetleri, mesajları canı gönülden tasdik eden, hem de kolayca tasdik eden, tam teslimiyetle tasdik eden birisi demektir. Sıddık olmak önemlidir. Sıddıkiyet makamı peygamberlerden sonra en yüksek makam olarak bilinir. Elbette peygamberlik daha yüksek bir makam. Bütün peygamberlerde sıdk özelliği vardır. Yani doğru sözlülük peygamberlerin ayrılmaz bir vasfıdır. Zaten peygamber yalan söyleyen birisi olsa ona güvenilmez. Onun için bütün peygamberlerde sıdk aranır. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın o sıddıkiyetine tekrar burada dikkat çekilmesi, Allahu Alem hem onun doğruyu her yerde en güzel şekilde büyük bir cesaretle söylemesi, hakikati dile getirmekten asla çekinmemesi ve tam bir şekilde hakka teslim olması, haktan gelen her şeye tam bir teslimiyet göstermesi ki İbrahim Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Azimüşşan'daki diğer ayetlerin muhtevasından onun teslimiyetinin çok çok vurgulandığına şahit oluyoruz. Sıddık kelimesi bu anlamları içeriyor, ihtiva ediyor. Ve nebiyye, o bir peygamber de aynı zamanda. Nebi, Rabbinden haber veren, ötelerden haber veren, vahiy alan kişi demektir. İbrahim Aleyhisselam'a aynı zamanda suhuf yani sahifeler verildiği için literatürümüzde yani kitaplarımızda, kaynaklarımızda kendisine kitap verilenler hem Resul'dür hem Nebi'dir. Yani her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul değildir diye bir tasnif yapılır. Böyle bir izah yapılır. İbrahim Aleyhisselam hem Nebi'dir hem Resul'dür. Yani hususi bir şeriatı da vardır. İzgâle li ebihi, hani İbrahim babasına demişti ki ya ebeti, ey babacığım, lime te'budu mâ la yesme'u ve la yubusiru ve la yuniye anke şey'a. Sen niçin hiçbir şey işitmeyen, görmeyen, ve senden hiçbir şeyi gidermeyen, sana faydası ve zararı dokunmayan bir şeye kulluk yapıyorsun ki böyle söyledi diyor. Dikkat edilirse burada ya ebeti diyerek, ey babacığım diyerek son derece lütufkar, hürmetkar, tazimli bir ifade kullanıyor ki gönlüne girsin, babasını etkileyebilsin, babasının dinlemesini sağlasın. Böyle bir nezaket gösteriyor. Babacığım, niye işitmeyen, görmeyen, yani hiçbir şey işitmeyen, hiçbir şey görmeyen, senden hiçbir şeyi gidermeyen, sana hiçbir şey vermeyen birine kulluk yapıyorsun? Böyle soruyor. Ya ebeti, bu ya ebeti ifadesi, ey babacığım ifadesini burada biz peş peşe göreceğiz. Burada bir insanın büyüğüyle, babasıyla, annesiyle nasıl konuşması gerektiğine de bir işaret var. Kur'an bize edep öğretiyor. Bir de yine insanlara nasıl tebliğ etmemiz gerektiğini öğretiyor. Yumuşak bir lisan kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Nitekim Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'la kardeşi Harun Aleyhisselam'a hitaben de Firavun'a gidin, ona yumuşak, leyin söz söyleyin. Umulur ki belki yola gelir, belki Allah'tan korkar, kendine çeki düzen verir buyurulduğuna göre tebliğde bir başkasına bir hakikati ulaştırmada yumuşak lisan kullanmanın, lütufkar, saygılı bir dil kullanmanın önemine dikkat çekilmiş oluyor. Üst perdeden sert bir şekilde, şiddetli bir şekilde, yüksek sesle avazı çıktığı kadar bağırarak tebliğ edilmez. Bağırarak efendim kaba saba bir şekilde insanlar hak ve hakikate davet edilemez. Babasına ya ebeti diyor, ey babacığım, inni kad ca'eni minel ilmi ma lem ye'tike, bana öyle bir ilim geldi ki o sana gelmedi. Sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Yani Rabbimden bana bir vahiy geldi, bir mesaj geldi. Allah'tan bana bir hakikat bilgisi ulaştı. Fettebi'ni ehdike sıradan seviyye, öyleyse sen de bana tabi ol. Bu mesajın gereklerini yerine getirmeye çalış ve benim dediğimi yap ki seni dost doğru bir yola irşad edeyim. Seni en doğru yola, en kısa yola, en pürüzsüz olan yola irşad edeyim. Yani onu sana göstereyim. Buradan yine şöyle bir incelik çıkıyor ki insan körü körüne zan üzere değil, bilmediği konulara değil, ancak kesin bilgiyle davet yapmalı. Bana bir ilim diyor, ilimden bana bir nasip geldi ama o sana gelmemişti. Sana gelmeyen bir şey bana geldi. Öyleyse sen bana tabi ol ki seni en doğru yola ileteyim. O zaman şöyle ifade edelim. Tebliğ erleri, irşat erleri, insanlara hak ve hakikati öğreten kimseler, davet ettikleri kimselerden daha fazla bir bilgi birikimine, bir hakikat bilgisine sahip olmalılar ki insanları en doğru yola iletebilsinler. Basiret üzere, ilim üzere, irfan üzere, hikmet üzere davet esastır. Buradan bir başka hikmet de şöyle çıkıyor. Peşinden gidilecek kimseler, uyulacak kimseler, hakikat bilgisine, gerçek bilgisine, bizim bilmediğimiz bir takım hakikatlere sahip olan kimseler olmalı. Körü körüne, birilerine, birilerinin hayallerine, zanlarına, kanaatlerine tabi olarak yol almamalı. Basiret üzere ve hakikat üzere, bilgi üzere, hikmet üzere birilerine tabi olmalı. Ya ebeti, ey babacığım, la ta'budu şeytan, şeytanın kulu kölesi olma, şeytana ibadet etme, yani şeytana boyun eğme. La ta'budu şeytan, inne şeytane kâne lirrahmâne asiyya, çünkü şeytan Rahman'a asi olmuş birisidir, isyankardır. Şöyle söyleyelim, Allah'a itaat etmeyen kimse, Allah'a boyun eğmeyen kimse, hak davete evet demeyen kimse şöyle ya da böyle şeytanın kulu, kölesi olmuş demektir. Sırat-ı müstakimden kopmuş, keçi yollarına sapmış demektir. Yan yollara sapmış. O yollar hedefe götürmeyecek. O yollar hak ve hakikate iletmeyecek. Öyleyse şeytana kulluk onun önünde eğilmek değil. Hak'tan geleni kabul etmeyip, onu rehber kabul etmeyip, onun izinden gitmeyip, isterseniz kendi hevanızın peşinden gidin, isterseniz başka insanların başka davetlerine evet deyin, sonuçta şeytana kulluk yapmış oluyorsunuz. Zira şeytan hakka karşı asi olduğundan elbette sizi hakikate götürmeyecektir. İsyana sevk edecektir. Buradan bir edep daha öğrenecek olursak, hakka karşı asi olan birisine tabi olmamalı. Hakkın emirlerine açıktan karşı gelen, onun emirlerini yerine getirmeyen, masiyetler içerisinde, isyanlar içerisinde zamanını, ömrünü tüketen kimseler tabi olmaya layık değillerdir. İnsan kendini zayi etmemeli. Kendine acımalı ve Rabbinin kendine verdiği istidatları, kabiliyetleri, imkanları böyle batıl yollarda sarf etmemeli. Ya ebeti, tekrar ya ebeti diyor. Ey babacığım, bakınız her bir cümlenin başında babacığım diyor. Ne kadar merhametli bir yavru ve babasının iyiliğini isteyen bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Ey babacığım, inni ehafu en yemesseke azabun minar rahman fetekune lişşeytani veliyya. Babacığım, doğrusu ben bu gidişle o Rahman olan Mevlamızdan sana bir cezanın azabın gelip dokunmasından ve neticede şeytana tam bir dost olmandan ve şeytanın destekçisi olmandan korkuyorum. Böyle diyor. Eğer sen putlara tapmaya devam edersen, Allah'a kulluğu bırakıp da başka şeylerin kulu olmaya devam edersen, korkarım ki o rahmeti her şeyi kuşatan Rabbim seni bir şekilde azaplandırır, azaba düçar eder, cezalandırır ve sen de netice itibariyle şeytanın dostu, şeytanın yardakçısı, yardımcısı, velisi olursun. Buradan şöyle bir edep devşirebiliriz kendi hayatımıza. Rahman olan Mevla eğer kuluna azap edecek olursa, o azap netice itibariyle kulu, evet, hakka yeniden çevirmeye ihtimali olsa da çoğunlukla şeytan dostluğuna doğru götürme ihtimali daha güçlüdür. Başına musibet gelince insan bu bana bir işarettir demiyor demek ki çoğu zaman. Çok az insan ondan ibret alabiliyor. Çok az insan girdiği yanlış yoldan dönebiliyor. Çoğunlukla daha da şeytanlaşıyor. Çoğunlukla yolunu daha da bozuyor, daha da kopuyor. Bu bakımdan ilahi azabı ve gazabı üzerimize çekecek her türlü davranıştan, her türlü amelden, her türlü tebaiyetten, yani birilerine uymaktan uzak durmak gerekiyor. Bunun üzerine babası söz alıyor. Evladını dinliyor demek ki. Böyle 5-6 cümle onun konuşmasına fırsat veriyor. Sonra diyor ki, Kale, dedi ki, Eragibun ente an aliheti ya İbrahim. Ey İbrahim, şimdi sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirmiş oluyorsun? Sen benim ilahlarımı mı bırakıyorsun şimdi? Onları terk ediyorsun öyle mi? Bir tehditli bir dil. Dikkat ederseniz burada baba şefkatini ifade eden bir cümle yok. Ya veledi yebni demiyor. Ya büneyye demiyor. Ey yavrucuğum demiyor. İnkar, küfür, insanı katı kalplilik kıvamına getiriyor. Kalp katılaşınca ondan leyyin lisan çıkmıyor. Yani yumuşak bir lisan, rıfk ve merhamet zayıflıyor. Küfür kapatıyor çünkü. Evet, babası öyle diyor. Sen şimdi benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Ey İbrahim, le in lem tentehi le ercumenneke vehcurni meliyye. Bak diyor, eğer sen bu işten vazgeçmeyecek olursan, yani benim ilahlarımı ilah kabul etmeyip yepyeni bir din bulup da öyle yapmaya devam edeceksen, ya da şöyle anlaşılıyor, sen bu sözleri bırakmayacak olursan, bana böyle söylemeye devam edecek olursan, beni mevcut ilahlarımdan koparma anlamındaki gayretine devam edecek olursan demektir. İki türlü mana verilebiliyor buraya. Eğer böyle yapacaksan le ercumenneke, bak mutlaka ve mutlaka seni taşlar öldürürüm. Seni recm ederim diyor adeta. Hem de taşlayarak öldürürüm. Buradaki taşlama doğrudan taşlayarak öldürmenin bir sebebi olarak ifade edilmiş olabileceği gibi, le ercumenneke, sana acı sözler söylerim, yüreğini kırarım, canını acıtırım ve dilimden kurtulamazsın anlamı da veriliyor bazı müfessirler tarafından. Le ercumenneke vehcurni meliyye. Şimdi diyor, sen benden uzak dur. Uzak mı? Uzun müddet gözüme görünme. Gözüm görmesin seni. Beni terk et. Şu an yanımdan uzaklaş diyor. Vehcurni meliyye, uzun süre gözüm görmesin seni. Yani gözümün önünden çekil git demektir. Yoksa taşlayıp öldürürüm seni diyor. Yani ya çek git, yoksa seni mutlaka taşlar, canını okurum, öldürürüm diye oğluna tehditler savuruyor. Oğlu kim? İbrahim Aleyhisselam. Kal, dedi ki bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, selamun aleyke. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah seni kurtarsın demek aslında. Selamun aleyke. Allah seni bu halden kurtarsın. Seni selamete çıkarsın. Se estağfiru leke Rabbi. Rabbime senin için istiğfarda bulunacağım. Yani senin affolunman için, senin hidayete ermen için niyazda bulunacağım. İnnehu kâne bi hafiyya. Çünkü o Rabbim bana karşı çok lütufkardır. Onun lütufları beni kuşatmıştır. Beni bugüne kadar hiç hayal kırıklığına uğratmamıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın bütün duaları kabul edilmiş. Sadece bir tek duası, işte bu dua kabul edilmiyor. Çünkü babası asi ve inkarcı, putperest olduğu için onun Allah'tan babasını affetme duası kabul edilmiyor. Zaten İbrahim Aleyhisselam babasının artık bir hak ve hakikat düşmanı olduğunu, Allah düşmanı olduğunu öğrenince de ondan da yüz çeviriyor. Teberri ediyor. Ve a'tezilukum ve ma ted'un min dunillah. Sizi ve Allah'ı bırakıp yalvarıp yakarıp kulluk ettiğiniz varlıkları, putları hepsini terk ediyorum diyor şimdi İbrahim Aleyhisselam. Hepinizi bırakıyorum. Sizi terk ediyorum. Sizin taptığınız putlarınızı da bırakıyorum. Putlarınızla baş başa kalın diyor adeta. Ben hepsinden uzaklaşıyor. Ve ed'u Rabbi, ve yalnız Rabbime yakarıyorum, dua ediyorum, tazarru ediyorum ve kulluğumu ona arz ediyorum. Ve ed'u Rabbi, Rabbime dua ediyorum demekse de, dua en önemli kulluk göstergesi olduğu için ben kulluğumu yalnız kendi Rabbim olan Allah'a yöneltiyorum demektir. Asa ella ekune bi duai Rabbi şakiyya. Umuyorum ki Rabbime dua etmekle, kulluğumu ona tahsis etmekle hiçbir zaman mahrum ve perişan da olmayacağım. Ümidim de budur. Çünkü Rabbim kendisine yöneleni korur, kollar. Onu asla ümitsizliğe bırakmaz. Dikkat edilirse burada İbrahim Aleyhisselam tebliğini yaptıktan sonra sizi bırakıyorum diyor. Başlangıçta böyle bir tebliğ yapmadan bunu yapmıyor. Bu önemli bir durum. Tabii kıssanın bütün boyutları burada anlatılmıyor. Daha birçok safhaları var. Cenab-ı Hak bu surede bize hatırlamamızı istediği bölümleri hatırlatıyor. Özellikle de Mekke müşrikleri kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş, onun yaptığı Kabe'nin etrafında Kabe'nin komşuları, hizmetçileri olarak gördükleri için İbrahim Aleyhisselam'ın putlara ve putperestliğe karşı tavrını Cenab-ı Hak burada tekrar hatırlatıyor. Ey müşrikler, ey Mekkeliler, sizler İbrahim peygamberi seviyor, onun yolunda olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya, bakınız o putlara ve putçulara karşı böyle bir tavır ortaya koymuştu. Bu tavrı bu peygamber de, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de gösteriyor aynı tavrı. O zaman siz İbrahim Aleyhisselam'a saygınız varsa, onu takdir ediyorsanız, onu seviyorsanız bu peygambere de destek olmak durumundasınız, putları bırakmak durumundasınız diyerek Cenab-ı Hak adeta onları ikaz etmiş oluyor. فَلَمَّا يَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ İbrahim peygamber onları ve Allah'tan başka onların taptıkları putları terk edince, onlardan uzaklaşınca biz ona, yani İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik, armağan ettik. Yani İshak peygamberi ve Yakup peygamberi. Ve küllen cealnâ nebiyyâ, biz her birini, bunların hepsini bir peygamber kıldık. Evet, İshak aleyhisselam da bir peygamber olmuştur. Ki İshak aleyhisselam doğrudan İbrahim aleyhisselamın oğludur. Yakup da İshak aleyhisselamın oğludur. Yani o da onun torunudur. Ve Yüce Rabbimiz ona bir oğul ve bir torun peygamber verdik diyor. Ne zaman? O putperestleri ve putları terk edince. Bazı alimler derler ki hak uğrunda, hak yolunda insan batılı terk eder, hakka yönelirse, hicretini, yönelişini hakka doğru kılarsa mutlaka nice nice bereketlerle, nice nice ilahi ihsanlarla, ikramlarla, hibelerle karşılaşır. Uzlet diyoruz ya, uzlet kelimesiyle i'tizal kelimesi her ikisi de aynı kökten gelir. Uzlet de zaten uzlete çekilmek dediğimiz, kısa süreli caizdir bu. Uzlete çekilmek dediğimiz insanın masivayı bırakıp, yani Allah'tan başka ne varsa hepsini adeta bir kenara bir müddet de olsa bırakıp yalnız Allah'la ünsiyet, ülfet oluşturma, onunla daimi bir beraberlik sağlama anlamında kişinin bir özel meclise diyelim ya da özel bir odaya çekilmesi halidir uzlet. Kısa süreli uzletler faydalıdır. Orada Cenab-ı Hak kuluna nice nice manevi ihsanlar, ikramlarda bulunur. Tefekkür, hikmet derinleşir. Nice nice mana aleminden kendisine sırlar açılır. Bu itibarla hak ve hakikat adına zaman zaman insan tebliğ vazifesini, irşad vazifesini ihmal etmemekle birlikte böyle zaman zaman uzlete çekilmesi faydalı görülmüştür. Tarihimizde de, medeniyetimizde de özellikle tasavvufi terbiye ocaklarında bu husus uygulana gelmiştir. Burada bir konuya daha dikkat çekelim. İbrahim Aleyhisselam'ın hani babası böyle tehditvari konuşunca selam sana demesi, mümin insanın bir ahlakına, Allah'ın has kullarının bir karakterine, şahsiyetine işaret ediyor. O da nedir? Cahiller, kendini bilmezler, kaba saba sataştıklarında, ağır sözler söylediklerinde aynı ile karşılık vermek yerine kötülüğe iyilikle mukabele ederek selam diyebilmek, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip geçip gidebilmek önemli bir kalite göstergesidir. Önemli bir olgunluk nişanıdır, kemal nişanıdır. İnsanın hamlıktan kurtulmasının bir göstergesidir. Burada İbrahim Aleyhisselam ne kadar nezakete dikkat ederse etsin, babası tarafından böyle ağır cümlelerle hücuma uğrayınca tekrar o hücumu ona yansıtmak yerine selam deyip ondan ayrılmıştır. Nitekim Rabbimiz Furkan suresinde de Rahman'ın has kullarının yeryüzünde tevazuyla, vakarla yürüdüğünü, efendim cahiller kendilerine söz attıklarında onlara selam deyip geçip gittiklerini Rabbimiz bize hatırlatır. Bu bir güzel kulluk göstergesi, ahlakıdır efendim. Ve devam ediyoruz. İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamı Cenab-ı Hak birer peygamber olarak aynı zamanda İbrahim aleyhisselama lütfettiğini ifade etmişti. Torunların da evlat kadar insanı sevindirdiği, insan için büyük bir nimet olduğuna bu ayetten de bir işaret alıyoruz. Cenab-ı Hak neslimizi, evlatlarımızı, evlatlarımızın evlatlarını imanlı, efendim, güzel kullar eylesin efendim cümlemizin. Ve vehebna lehum min rahmetina ve cealna lehum lisane sıdkın aliyya. Onlara, yani İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a aleyhisselam rahmetimizden bağışlarda bulunduk. Karşılıksız hibelerde bulunduk. Ve onlar için bütün dillerde ulvi ve güzel bir nam bıraktık. Ve cealna lehum lisane sıdkın aliyya. Yani onların her biri sonraki nesiller içinde hep iyilikle anılan, sadakatle anılan kimseler oldular. Yüce bir mevki verdik, itibar verdik biz onlara, diyor Cenab-ı Hak. Evet, bu peygamberler ne zaman anılsa hemen peşinden aleyhisselam diyoruz. Allah kendilerine efendim kendilerini selam ve selamette kılsın diyoruz. Ve onlarla beraber olmayı arz ediyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Bir insanın vefatından sonra da uzun süre ve belki kıyamete kadar hayırla anılması ne büyük bir sermayedir. Ve cealna lehum lisane sıdkın aliyya. İşte bu Allah'ın kullarından kimilerine rahmetini efendim lütfetmesi neticesinde onların toplum gönlünde, insanların gönlünde kazandığı mevkiye, kazandığı efendim kıymete bir işarettir, değere bir işarettir. İbrahim aleyhisselamla ilgili bölüm de bu şekilde. Şimdi Yüce Rabbimiz Musa aleyhisselamla ilgili bir bölüme geçiyor. Vezkur fil kitabi Musa innehu kâne muhlasan ve kâne rasûlen nebiyyâ. Kitapta Musa'yı da an. Yani Kur'an'da Musa'dan da bahset. Çünkü o muhlas, yani ihlasa erdirilmiş seçkin bir kuldu. Ve aynı zamanda hem Resul hem de Nebi'ydi, diyor Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la ilgili. Evet, müfessirlerimiz, alimlerimiz Musa Aleyhisselam'ın da ülül azim peygamberlerden olduğunu ifade ederler. Evet, Musa Aleyhisselam'a Tevrat verilmiştir. Cenab-ı Hak onunla hususi olarak konuşmuştur Tur Dağı'nda. Ve o seçilmiş bir peygamberdir. Muhlasan kelimesi Musa Aleyhisselam'la ilgili muhlas ifadesi şu anlamlara geliyor. Seçilmiş, özel bir yakınlıkla tanınmış kişi. Bir muhlis ifadesi vardır, bir de muhlas ifadesi vardır. Muhlis dediğimiz zaman ihlaslı, yani kulluğunda son derece samimi, riyakarlık nedir bilmeyen, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan, saf, tertemiz, içi dışı bir anlamına gelir muhlis kelimesi. Kulluğunu sırf Allah için yapan kişi anlamına gelir. Allah tarafından bu rütbeye erdirilen kişiye de muhlas denir. Muhlas, ihlasa erdirilmiş kişi. Aslında belki şöyle demek lazım. İnsan muhlis olmaya gayret eder ama Allah onu o gayreti neticesinde muhlas kılar. Yani ihlasa erdirilmiş bir kul kıvamına eriştirir. Zira kişi kendi kendine eğer Allah'ın rahmeti olmayacak olursa ihlasa ermesi son derece zordur. O samimiyet dediğimiz hadise kolayca elde edilen, herkesin kolayca kazanabileceği bir mertebe değil. Bu sebeple muhlas ifadesi Kur'an'da geçer. Muhlaslar yani ihlasa erdirilmiş kullara şeytanın da bir etkide ve tesirde bulunamayacağına dikkat çeker Yüce Rabbimiz. Bütün peygamberler seçilmiş kullardır. Kulların arasından seçilir. Ve Allah onları peygamberlikle şereflendirir. Nitekim Musa Aleyhisselam da böylesi seçilen kullardandır. Ve Cenab-ı Hak ona hem kitap vermiş, Resulü kılmış, hem de vahiyleriyle buluşturmuş. Böyle bir Nebi-i Zişan olmuş. Yani şan ve şeref sahibi bir Nebi, bir peygamber olmuş. Hak'tan ve hakikatten haber veren bir kul olmuş. Onun için bu kitapta ona da yer ver diyor. Esasen bu vasıflar Yüce Rabbimizin kullarında görmek istediği vasıflar. İhlasa erdirilmiş kimseler olmak önemli. İlahi vahiyle buluşan, gönlü buluşmuş, hali buluşmuş, hayatı buluşmuş kimseler olmak. Bunlar Rabbimizin kullarında görmek istediği çok çok özel vasıflar. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورُ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ Biz ona yani Musa'ya Tur'un sağ tarafından seslenmiş, hitap etmiş ve kendisiyle hususi konuşmak üzere onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Onu Tur'a davet eder Cenab-ı Hak. Tur'a çağırır. Kutsal vadiye, Tur-i Sina'ya, o vadiye davet eder. Ve orada وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمَ Allah Musa ile bir şekilde konuştu. Yani öyle bir konuşmanın mahiyetini biz bilemiyoruz. Ama Yüce Rabbimiz açıkça Kur'an-ı Azimüşşan'da Musa Aleyhisselam'a doğrudan konuştuğunu bize haber verir. Ve huzurumuza yaklaştırdık buyuruyor. Yakınlık, kurbiyet. Onun için kul Hakk'a kurbiyet kesbettikçe, yani yaklaştıkça, Cenab-ı Hakk'a kalben yaklaştıkça Yüce Rabbimizin ilhamlarına daha çok mazhar olur, daha çok muttali olur diyelim. Cenab-ı Hak ünsiyet, onunla, o kuluyla ünsiyet eder. Kul Hak'la ünsiyet eder. Yani adeta gönlünde bir dostluk yaşar. Adeta fısıltı halinde Rabbin muradını anlamaya çalışır, anlamaya başlar. İşte Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak hem seçiyor, hem Tur'a davet ediyor, hem orada kendisiyle konuşuyor. Tur'un sağ tarafından diyor bir sesle kendisine nidada bulunuldu. Mesela ene rabbuk, ben senin Rabbinim. Fahla'na aleyk. Artık iki ayakkabını çıkar. İnneke bil vadil mukaddesu tuva, sen mukaddes tuva vadisindesin diye böyle bir ses duyuyor Musa Aleyhisselam. Tur'un sağından, yani demek ki daha doğru yönelince Musa Aleyhisselam'a göre sağ taraftan kendisine böyle bir ses geliyor. Bunu müfessirlerimiz Tur'ul Eymen, min canibi Tur'ul Eymen, Tur'un sağ tarafından ifadesini, bazen Eymen kelimesini bereket manası da verilir. Yümnü bereket diye eski Osmanlıca lisanımızda da geçerdi bu. O bereketli Tur'dan kendisine seslendik anlamı da veren müfessirlerimiz var, alimlerimiz var. Tur Dağı, Ürdün ile Mısır arasında yer alan Sina Yarımadası'ndaki bir dağın adıdır. Yüce Allah bu dağda Musa Aleyhisselam ile vasıtasız olarak konuştuğunda işte kendisine bir takım mesajlarını iletmiştir. Levhalar halinde ilahi vahyin kendisine verildiği de efendim rivayetleri de vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'da elvah diye levhalar anlamında o yazılı metinlerden bahsedilir. Bu itibarla Musa Aleyhisselam'la Rabbimiz arasında o Tur Dağı'nda çok hususi bir buluşma gerçekleşmiştir. Ve onun daha detayları daha farklı surelerde başka şekillerde Yani bunların aralarındaki farklı boşlukları da doldurarak anlatıldığına şahit oluyoruz. Tabii burada mesele Musa Aleyhisselam'ın tüm kıssasını anlatmak olmadığından Cenab-ı Hak kısaca ona da burada dikkat çekiyor ve Musa'yı da hatırla ey Habibim, kitapta onu da an diyerek Musa Aleyhisselam'ın bu özelliklerine burada dikkat çekmiş oluyor. 53. ayet: Ve vehebna lehu min rahmetina ahahu Harun nebiyye. Biz rahmetimizden ona kardeşi Harun'u nebi olarak ikram ettik diyor. Peygamber olarak. Nitekim Musa Aleyhisselam'a Firavun'a gitmesi emredilince Musa Aleyhisselam demişti ki ya Rabbi, Harun'u da benim yanıma versen, onu da bu işimde ortak etsen de beraber gitsek Firavun'a. Çünkü benim lisanımda tutukluk oluyor. O benden daha iyi, fasih bir şekilde meramımızı anlatır. Maksadımızı en güzel şekilde ifade edebilecek bir durumu vardır. Buyurunca Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın bu duasına icabet etmiş ve Harun'u da kendisine arkadaş kılmıştı ve hem de peygamberlik vermişti Harun Aleyhisselam'a da. İşte burada o nimete dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Biz ona diyor rahmetimizden, ona olan ikramımızdan, merhametimizden dolayı kardeşi Harun'u peygamber olarak vermiştik, kendisine hibe etmiştik adeta. Ona ihsanda bulunmuştuk diye o hadiseye burada da işaret etmiş oluyor. Evet, hak ve hakikat yolunda yalnızlık da insana çoğu zaman acı verir. Dayanacağı birilerini arar hep insan. Dava sahipleri, davanın merkezinde bulunan liderler her zaman etraflarında havariler olsun isterler, vezirler olsun isterler. Bu tabii bir istektir. Cenab-ı Hak hak ve hakikat davasını omuzlayan bütün liderlerimize en güzel yardımcılar lütfeylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.